2. Petrus 1. bölüm 2. ayette ise Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakta lütuf ve esenlik artan ölçüde sizinle olsun der. Kayra ve esenlik artan ölçüde sizinle olsun. Kayra ya da lütuf her zaman esenlikten önce gelir. Önce Tanrı'nın lütfunu bilmeliyiz. Tanrı'nın bize kendi erdemimizden ya da karakterimizden ya da sahip olduğumuz herhangi bir şeyden ötürü değil, Mesih'e iman ettiğimiz için kurtardığını bilmeliyiz. Bizi günahlarımızın borcunu ödemek için, çarmıhta ölecek kadar sevdiği için eğilip bizi kurtarabilmesi mümkündür. Bu yüzden dostlarım, Tanrı sizi lütfuyla kurtarır. Sizi hiçbir erdeminiz söz konusu olmadan sadece Mesih'e güvendiğiniz için kurtarmaktadır. Tanrı'nın lütfunu tattıktan sonra Tanrı'nın esenliğini de tadabiliriz. Bu Elçi Paulus'un Romalılara yazdığı mektupta söylediği konudur. Romalılar 5. bölüm 1. ayet. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Simon Petrus'u cahil bir balıkçı olarak göremeyeceğimizi tekrar etmek isterim. İlk mektubunda gördüğümüz gibi kısa bir mektupta bütün İncil yazarlarının kullandığından daha çok öğreti kullanmaktadır. Üstünde antlaşmazlık olan konuları usta bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca matematik kullanan bir İncil yazarıdır. Diyor ki, lütuf ve esenlik artan ölçüde sizinle olsun. Burada toplamadan bahseder. Elçi Paulus matematik kullanmamıştır. Tanrı'nın lütfuyla zengin olduğunu ve Tanrı'nın esenliğini insan aklının alamayacağını söyler ama Simon Petrus kalemi kağıdı eline alır ve der ki, umarım lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olur. Bu gerçekten harikadır. Sadece orada da kalmaz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde nasıl sizin olacak diye sorar. Göreceğiniz bir görüm sayesinde mi olacaktır bu? Hayır. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakla gerçekleşecektir. Şimdi bu tanıma yani bilmek kelimesine geri dönüyoruz. Önemi yüzünden bu kelimeyi bu mektupta tekrar tekrar göreceğiz. Elçi Paulus da bunun altını çizer. Filipelilere yazarken der ki, ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Onu tanımak diyor. Hristiyanlık bir kişiyle ilgilidir. Ona sadece inanmakla kalmayıp aynı zamanda onu tanımalıyız dostum. İsa şu anda Tanrı'nın sağ tarafında olan yaşayan kurtarıcıdır. Daniel peygamber Daniel 11. bölüm 32. ayetin sonunda şunları yazdı. Ama Tanrısını tanıyan halk var gücüyle ona karşı duracak. Dostum İsa'yı tanımadan Tanrı için hiçbir hizmette bulunamazsınız. Peki onu nasıl tanıyabiliriz? Petrus bu konuda bizi karanlıkta bırakmayacaktır. Mektubun sonuna gelinceye kadar İsa'yı tanımanın Tanrı sözünü bilmekten geçtiğini görüyoruz. Elçi Petrus'un Tanrı'yı tanımak derken ne kastettiğini anlatmak için artık yaşamayan, iyi tanınan birisini örnek vereyim. Birisinin bana gelip şöyle dediğini varsayalım. Eski Cumhurbaşkanını tanıyor musun? Şöyle cevap verdim. Hayır, onu hiç tanımadım. Ama kim olduğunu kesin duymuşsundur. Evet. Ve onu daha önce gördün değil mi? Evet. Hatta bir keresinde onu kentimize geldiğinde gördüm. Ona daha fazla yaklaşmak isterdim ama bu mümkün olmadı. Onu gördüm, konuşmasını duydum ama onu tanıdığımı söyleyemem. Bugün yaşıyor olsaydı ve ofisine gelseydi onu tanır mıydım? Herhalde kim olduğunu anlardım ama tanıyacağımı söyleyemem. Hayata nasıl baktığını bilmiyordum. Herhalde karısı ve başka yakınları onu tanıyordu. Ama ben onu o kadar yakından tanımadım. Petrus Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun derken Grekçe üstün bilgi anlamına gelen epignosis kelimesini kullanmaktadır. Bu kutsal ruhun Mesih'in değerlerini alıp bunları bizim için gerçek yapmasından doğan bilgidir. Dostum İsa Mesih'i sana en yakın olan kişiden daha iyi tanıyabileceğine inanıyorum. Ve size en yakın kişiye söylemeye cesaret edemediğiniz şeyleri ona söyleyebileceğinizi söylemek isterim. Önemli olan sonsuz yaşamın onu tanımak olduğudur. Onu bu şekilde tanımak için Petrus'un dediği gibi 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz demek istiyorum. Dr. Bieber'in yeniden doğduktan sonra kendisine ne olduğunu öğrenmek için İncil okuluna gittiğini söylediğini duydum. Bu iyidir ve sözünü iyice bilmeden ona güvenebileceğimizi göstermektedir. 2. Petrus 1. bölüm 3. ayette ise kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi der. Tanrısal güçle dolu yaşamak için senin ve benim ihtiyacım olan her şeyi Rab bize verdi. Sizi bilmiyorum ama ben her zaman hayatımı dolu dolu yaşamak istedim. Gidip çılgınca şeyler yapmaktan söz etmiyorum. Ama Tanrı, tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize vermiştir. Tanrı'nın kendisi için yaşamanız üzere bir plan yapmadığını söylemeyin. Tanrı Mesih'teki yaşamımız ve onun içsel, tanrısal bir şekilde yaşanması için her türlü planı yapmıştır. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız diyor. Yine bu tanımak kelimesini burada görüyoruz. Sadece Mesih'i tanıyarak burada gerçekten nasıl yaşanılacağı öğrenilebilir. Ve Tanrı'nın isteği gibi biri olabilirsiniz. Kişiliği tam olarak gelişmiş biri olmanın tek yolu İsa Mesih'i tanımaktır. Bizi yüceliğe çağıranı tanımak, Mesih gibi olmak üzere dönüşmeye başlamak demektir. Erdem'in genelde düşünüldüğünden çok daha derin bir anlamı vardır. Petrus'un kullandığı bazı sözcükler üstünde çok duruyorum. Çünkü bu sözcükler oldukça önemlidir bana göre. Erdem sözcüğü sadece iffetli olma anlamına gelmez. Bugünlerde bir kadının iffetli olduğunu söylemek için ona erdemli diyoruz. Aslında erdem, Petrus'un kullandığı şekilde mükemmellik ve cesaret anlamına gelir. Hayatın üstesinden gelmeye cesaretinizin olması anlamına gelmektedir. Ufak bir fare gibi yaşayıp önünüze çıkan her şeye peki öyle olsun demek zorunda değilsiniz. Yerinizde sağlamca durarak inancınızı yaşayıp Tanrı'nın yanında olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Özellikle yaşadığımız çağda bu çeşit bir erdeme kesinlikle ihtiyacımız var. Ve buna sahip olabilmemizin tek yolu Mesih'i tanımaktır. Burada bize verdiği formül kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü. Kendisini tanımamız sonucunda yaşanılan yaşamdır. 2. Petrus 1. bölüm 4. ayette ise onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız diyor. Petrus neden vaatlere değerli diyor? İlk mektubunda sahip olduğumuz değerli imandan söz etti. Şimdi de bize verilen değerli vaatlerden bahsediyor. Dostlarım, İncil'de size ve bana verilmiş olan yücelik dolu harika vaatler var. Petrus onlara çok büyük ve değerli vaatler der. Örneğin, Yuhanna 6. bölüm 37. ayette, "Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam" der. Ve aynı şekilde Matta 11. bölüm 28. ayette, "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin ben size rahat veririm" der. Kurtuluşun getirdiği rahatlıktır bu. Matta 11. bölüm 29. ayette ise, "Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur" der. Bu yüreğinizi ve hayatınızı Mesih'e adamış olmanın getirdiği rahatlığa işaret eder. Ve bir vaat daha vardır. İsa diyor ki, "Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez." Bu harika vaatlerin bir tanesidir ve sonsuz yaşamı içerir. 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayette ise, "Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur" der. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayette ise, "Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz" der. Bütün bu harika vaatler İsa Mesih'i tanımaktan ve ona iman etmekten gelir. Bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız, yani Tanrı'nın çocuğu olun. Bu ne kadar güçlü bir gerçektir. Bu bir insanın kaldıramayacağı kadar güçlüdür. Tekrar doğduğunuzda size Tanrı'nın öz yapısı verilir kardeşim. Kimsenin size Hristiyan yaşamının bir dizi kurallardan oluştuğunu söylemesine izin vermeyin. Eğer şunu yaparsanız ve bunu yapmazsanız imanlı yaşamı sürdürmüyorsunuz derler. Dostlarım, siz tanrısal öz yapının Tanrı'nın öz yapısının bir parçasısınız ve Tanrı'nın isteklerini siz de istersiniz. Ve Tanrı'nın istekleri sizin istekleriniz olacaktır. 2. Petrus 1. bölüm 4. ayette onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız diyor. Burada kullanılan "öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak" sözü tek başına çok önem taşıyan bir bildiriyi oluşturur. Elçi Petrus dünyanın kirliliğinden kurtulmuş olan sahte inananlardan da söz edecektir. Dünyanın kirliliğinden kurtulma ve dünyanın yozlaşmasından kurtulmak arasında ne kadar büyük bir fark vardır. Dünyanın yozlaşması içinizde olan bir konudur. Dünyanın kirliliği dışarıda olan şey. Bunları yazdığım zamanlarda bunları söylerken çevre kirliliğinden kurtulma programları hakkında çok konuşulduğunu da hatırlıyorum. Bunun arkasındaki düşünce çevreyi temizlersek insanlar daha iyi olur düşüncesidir ama bu onlar için çok önemli bir fark oluşturmayacaktır. Dindar insanlar pazar günleri kirliliğe karşı bir programa katılabilirler. Küçük bir ayin yaparlar, biraz yıkanırlar, biraz şundan, biraz bundan yaparlar. Dostum, tırnaklarınıza kadar dindar olsanız da olabildiğince yozlaşmış olabilirsiniz. Pazar günleri gördüğünüz bazı insanları pazartesi günü gördüğünüzde aynı görünmezler. Niye? Çünkü sadece pazar günü kirliliğe karşı bir programa katılırlar. Dünyadaki yozlaşmadan kurtulacaksanız yeni bir öz yapınız yani doğanız olmalıdır. Dünyada bütün arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olmanız gerekir. Ancak tekrar doğduğunuzda Tanrı'nın doğasına sahip olduğunuzda bu eski doğanızın sizi terk ettiği anlamına gelmez. İnanının yaşamında da devamlı olarak eski doğası ve yeni doğası arasında bir savaş bulunur. İncil'de bunun en iyi örneği Rabbimizin kaybolan oğul benzetmesinde kullanılmaktadır ki Luka 15. bölüm 11 ila 32. ayetler arasında kaydedilmiştir. Oğul uzak ülkeye gidebiliyordu çünkü hala eski doğaya sahipti. Parasını sorumsuzca harcayabiliyordu ve hatta domuz ahırlarına bile girebiliyordu. Ama gördüğünüz gibi o babasının doğasına da sahipti ve babası bir domuz ahırında yaşamıyordu. Babası bir konakta yaşamaktaydı. Babası tanrısallığa ve temizliğe inanıyordu ve masasında güzel yemekler vardı. Şimdi çocuk kalkıp babamın yanına döneceğim demeseydi onun oğlu olmazdı. Bunu söylemesi gerekti. Domuz ahırında bunu söyleyen bir domuzu bulamazsınız. Bu domuzlardan hiçbiri onunla beraber babasının yanına gitmedi. Geçenlerde domuz yetiştiriciliğiyle ilgili bir makale okudum. Bu makalede bir adam vardı ve bu adam domuzların temiz yaratıklar olduğunu savunuyordu. Eğer öyleyse benim daha önce hiç duymadığım bir domuz türüne bakıyor olmalı. Ancak 2. Petrus 2. bölüm 22. ayette göreceğimiz gibi domuz yıkanarak temiz olabilir. Biraz temizlense bile hatta bir topluluğa katılıp bir önder veya kürsüde vaaz veren biri olsa bile o yine de sonunda domuz ağarına geri dönmek isteyecektir. Ama oğul babasının doğasını paylaşır ve sonunda babasının evine döner. Dostlarım bizler Tanrı'nın çocuklarıysak Tanrı'nın doğasına sahip olmalıyız. Bu harikadır. Tanrı sözü aracılığıyla konuştuğu zaman onu anlayabiliyoruz ve Tanrı'nın ruhu bunları bizim için gerçek kılıyor. Ama Petrus burada durmaz ve bunun yanı sıra diye devam eder. Ben Simon Petrus'a Rab İsa Mesih'in vaatlerine ve bizim tanrısal doğanın ortakları olduğumuz gerçeğine ne ekleyebilirsin diye sormak isterim. Sanıyorum Simon Petrus bana bu kadar ileriye gittiğinde daha yeni başlamışsın demektedir diyor. Kurtuluşun ötesinde daha çok şey var diye yanıt verecektir. Belki kurtuluşun ötesinde bir şey olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Paulus'un Timoteus'a seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazılardan söz ettiğini 2. Timoteus 3. bölüm 15. ayette okuruz. Timoteus zaten kurtulmuş olduğuna göre Paulus ne demeye çalışıyordu? Kurtuluşun 3 zamanı vardır. Kurtuluş geçmiş zamandadır. Kurtuldum deriz. Aynı zamanda şimdiki zamandadır. Kurtuluyorum ve gelecek zamandadır. Kurtulacağım deriz. Kurtuldum bu tüm günahlarımdan kurtuldum anlamına gelir. Geçmiş, şimdi ve gelecek günahlarım bağışlandı ve bu günahların yargısından kurtulduğumu ifade etmektedir. Bunu İsa Mesih sonuçlandırdı ama imanlı olarak eski günahlı doğamdan gün be gün kurtulmaya devam ediyorum. Bu süreklilik içeren bir kurtulmadır. Bir gün tam olarak günahın egemenliğinden, bu bedenin zayıflığından, bu bedenin ölümlülüğünden kurtulacağım. O zaman kurtuluş %100 tamamlanacaktır. Elçi Yuhanna, 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. Ben şimdi İsa Mesih gibi değilim. Daha o duruma gelmedim ama onun gibi olma yolunda ilerliyorum. Şimdi Petrus Hristiyanların olgunlaşmasından söz edecektir. Birisi tekrar doğduktan sonra bütün hayatı boyunca bebek karyolasında yatıp ağlamamalı. Sıkça gazının çıkartılması da gerekmez. Büyümeye başladığı bir noktaya gelmelidir. 2. Petrus 1. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde şöyle der. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. İşte bu nedenle her türlü gayreti gösterin diyor. İmanının yaşamı oldukça ciddidir. Ama biz bunu çoğu zaman sosyal bir aktivite haline getiriyoruz. Günümüzdeki düşünce inancın iş hayatına ya da sınıflara ya da sosyal yaşama geçirilebilecek bir şey olmadığıdır. Daha çok pazar günleri ve özel zamanlarda üstünüze geçirdiğiniz bir elbise gibidir. Yine de Petrus her türlü gayreti göstermemiz gereken bir iş olduğunu söyler. Petrus imanımıza katılması gereken bu erdemleri saydığında bunlar taşları sayılan bir tesbih gibi değillerdir. Ya da bir tanesi devrilince hepsi devrilen domino taşları gibi de değillerdir. Bunlarla ilgileri yoktur. Bir bina inşa ederken tuğla üstüne tuğla koymak gibi de değildir. Petrus'un ilk mektubunda yaşayan taşların birleştirilip ruhsal bir eve dönüştürüldüğüne benzettiğini hatırlamalıyız. Ama bu taşların yaşayan taşlar olduğunu da unutmamalıyız. Bunun yerine imanlı yaşamı bir büyüme yaşamadır. Petrus bunu bu mektupta şöyle açıklar. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Bildik bir benzetme büyüyen bir ağaç benzetmesidir. Büyük meşe ağaçlarının küçük meşe palamutlarından büyüdüğünü bilirsiniz. Bir ağacın büyümesini seyrettiğinizden eminim. Eskiden burada yaşayan bir arkadaşım tarafından bana verilen ufak bir ağacım var. Onu bana getirdiği zaman ufak bir tenekede küçük bir fidandı. O zamanlarda onu koyacak yerim yoktu ve bu yüzden ileride başka bir yere koyma niyetiyle pencerenin önüne bıraktım. 3 yıl geçti ve 10 santimetrelik fidan şimdi neredeyse benim boyumdadır. Ve sanıyorum bir daha yerinden oynamayacak. Bunun gibi imanının yaşamında da bir gelişme ve büyüme olmalıdır. Ormanlarda iki tür değişim olur. Yaşayan bitkiler büyür ve ölü olanlar çürür. Gerçekleşen iki değişim budur. Ve bu ikisinden birisi sizin ve benim imanlı yaşamımızda gerçekleşiyor. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız büyümelisiniz. Ve Elçi Petrus büyümemizi gösteren erdemleri sayar. Ufak ağacımın önce narin yaprakları vardı ama şimdi oldukça güçlü yaprakları var. Ve imanlı yaşamında da bunun gibi bir büyüme ve gelişme olmalıdır. Elçi Petrus sözüne şöyle başlar. İmanınıza erdemi katın. Bu iman kurtaran, bize tanrısal doğamızı veren, günahlarımızı affettirip Mesih'in doğruluğunu bize aktaran imandır. Şimdi bu imana ilk olarak erdemi katmalıyız diyor. Yüzyıllar geçtikçe bazı kelimelerin anlamı değişti. Erdem de bunlardan bir tanesi. Birinci yüzyılda Romalıların virtüs dediği şey iffetten çok daha öteydi. Erkekliğin en iyi yanlarını nitelerdi. Güç, yiğitlik, cesaret ve dürüstlük. Dostum bunların aynısı bizim yaşamlarımızı da karakterize etmelidir. Dünyanın doğru olanı savunan, sağlam ve sarsılmaz bir şekilde Tanrı'nın tarafında olduğunu haykıran insanlara ihtiyacı var. Bu yüzden Petrus imanınıza erdemi ekleyin der. Erdeminize bilgiyi katın diyor. Burada bilgi için kullanılan Grekçe kelime Tanrı'yı kurtuluşunda tanıma anlamına gelen agnosis'tir. Büyümeyi ima eder. İkinci ayetteki bilgi sözcüğünün Grekçesi üstün bilgi anlamına gelen epignosis'tir ki o zamanki agnostik tarikatı gizli ayinleriyle üstün bilgiyi aktarabileceğini savunuyordu. Buna karşın hem Petrus hem de Paulus için bilgi imanlı yaşamında büyüme ve gelişmek demektir. Ve üstün bilgi kutsal ruhun Tanrı sözünü bize açıklamasıdır. Size kişisel bir örnek vereyim. İlahiyat okulundayken bazı şüphelerim vardı. Aslına bakarsanız o zamanlarda oldukça şüpheciydim. Tanrı sözüne inanmama rağmen bazı konularda imanım zorlanmaktaydı. Hatta bir keresinde bana çok yardımı dokunan bir vaize kutsal kitabın Tanrı sözü olduğundan emin olmazsam Tanrı'nın hizmetinden çıkacağımı söyledi. O zamanlarda imanım vardı ama zayıftı. Ama bugün sadece kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmakla kalmıyorum. Bunu kesinlikle bildiğimi dogmatik bir şekilde de söylüyorum. Kutsal ruh bunu bana doğruladı ve kutsal ruhun Tanrı sözünü yüreğinize ve yaşamınıza doğrulaması ve sizin için bir gerçek haline getirmesinden daha önemli ve daha inandırıcı bir kanıt bulamazsınız. Genç insanlar bana gelip kendilerine kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan bir kitap tavsiye etmemi istediklerinde kütüphanemdekilerden birkaç tanesini öneriyorum ama bunlardan birini okumayalı da yıllar oldu. Onların yaşındayken benim de tek yaptığım şey imanı savunan kitapları okumaktı ama ben o aşamayı geçtim. Şimdi imanımın o tür bir desteğe ihtiyacı yok. Bazı insanlar beni fazlasıyla dogmatik olmakla suçlayabilirler. Hayır, ben fazla dogmatik değilim. Sadece kendimden eminim o kadar. Eğer kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmasaydım, kutsal kitabı öğretmezdim. Eğer kürsüde sunduğum kitabın gerçekliğinden emin olmazsam, bu hizmeti de yapmam. Bir pilotun o büyük uçaklardan birinde yüzlerce kişiyi ülkenin başka bir yerine uçurmak üzereyken haritaları ve talimat kitaplarını atıp onlara hiç güvenim yok demesini düşünebiliyor musunuz? Size eğer o uçaktaysanız başınızın dertli olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki ticari uçakları uçuran pilotlar haritalara ve talimat kitaplarına güveniyorlar. Sizin pilot kabinine gidip onunla bu konu hakkında bir tartışma yapmanız gerekmez. O bunları zaten bilir. Kendisine verilen bilgilerin doğru olduğunu birçok kere görmüş ve o rotada daha önce yüzlerce kez uçmuştur. Dostlarım, Tanrı sözüne güvenebilirsiniz ve İncil'i çalışırken ve başkalarıyla imanınızı paylaşırken Tanrı'nın ruhu bu okuduklarınızı kalbinize açıklar ve ruhsal hayatınızda büyümeye başlarsınız. Elçi Petrus, erdeminize bilgi katın derken bunu demek istiyordu. Tanrı sözünü duyurmak için cesarete, yani erdeme ihtiyacınız var. Eğer cesaretiniz olmazsa Mesih hakkında bildiklerinizi söylemekten çekineceksiniz. Bilginize öz denetimi katın diyor. Günlük hayatımızda öz denetim sadece bir şeyi ima etmektedir. Bunun anlamı kendine hakim olmaktır. İmanlar olarak hayatımızın her alanında kendimize hakim olmalıyız. Öz denetiminize dayanma gücünü katın der devamında. Çoğu insan dayanma gücünü, yani sabrı, yanlış yorumlar. Sabrın sabahleyin sıkışık trafikteyken işe geç kalma konusunda endişe duymadan arabada oturmak olduğunu düşünüyorlar. Bu dayanma gücü değildir. Sadece işe geç kalmak için bahanedir. Sabır, zorluklara karşı dayanabilmek demektir. Sabır, tahammül demektir. Bilgi ve erdemin üstünde kurulmuştur. Bir inanlı, büyüyen bir ağaç gibi cesaret, sonra bilgi, sonra öz denetim, sonra da dayanma gücünü istemelidir. Dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı da katın. Tanrı yoluna bağlılık, anlamını yitiren ya da anlamı zayıflayan başka bir sözcüktür. Anlamı adı üstünde Tanrı'ya bağlılıktır. Tanrı'nın ailesine doğduktan sonra babanız Tanrı gibi olmak isteyeceksiniz. Bu Tanrı gibi olacağınız anlamına gelmez ama hayattaki isteğiniz ve amacınızın bu olduğu anlamına gelir. Söylediğimiz bir ilahi aklıma geliyor. Onun gibi olmak. Bu sadece ilahide söyleyip sonra unuttuğumuz bir şey olmamalı. Tanrısal öz yapıya sahip olan herkesin isteği bu olmalıdır. Her erkek çocuğun hayatında babasının onun kahramanı ve hatta bazen de putu olduğu bir zaman olduğuna inanıyorum. Bu putun bulunduğu mevkiden düşmesi korkunçtur ve genelde de bu gerçekleştiğinde çocuk katılaşır. Bizler de Tanrı'nın çocuklarıyız ve bu yüzden babamız gibi olmak isteriz. Ve dostlarım, Tanrı bizi hiç hayal kırıklığına uğratmaz. O sadece kahramanımız değil, aynı zamanda tapınıp övgü sunduğumuz Tanrımızdır. Tanrı yoluna bağlılık sözü bu övgü ve tapınma düşüncesini barındırmaktadır. Tanrı'ya güvenmeyi ve ona bağlı bir hayatı ifade eder. Bağlılığınıza kardeşseverliği katın. Diğer inanları sevmeliyiz. Radyoda öğretişimi dinleyip bana beni sevdiklerini söyleyen birçok insandan haber alıyorum. Ve ben de şöyle karşılık veririm. Ben de sizi seviyorum. Bu insanlarla yüz yüze karşılaşsaydım eminim ki biraz daha mesafeli olacaktık ama kardeşleri sevmemiz gerektiği kesin. Bazı harika imanlılarla, hatta aralarında bazı pastörler ve vaizlerle tanışma fırsatım olur. Bazen birlikte yemek yiyip bazen birlikte yürüyüşe çıkarız. Bazen de birlikte ibadet ederiz. Kardeşlerle sevgi dolu ve tatlı bir ilişkimizin olması büyük bir sevinç kaynağıdır. Kardeşseverliğinize sevgiyi katın diyor. Yine sevgi kelimesi günümüzde İncil'in 1611 yılında tercüme edildiği zamankinden farklı bir anlam kazanmıştır. Kardeş sevgisi kesin olarak diğer inanları işaret ettiğine göre imanlı olmayanlara sevginin gösterilmesi gerektiği de açıktır. Ben bunu günahkarları Tanrı'nın onu sevdiği gibi sevmemiz gerektiği olarak yorumluyorum. Tanrı günahlıyı onu kurtaracak kadar sevdi ama günahından nefret etti. Ve Mesih'e dönmediği sürece bu günahını yargılayacaktır. Ben günahkarı sevmenin onun seviyesine inip onunla beraber günah işleme anlamına gelmediğini söylemek isterim. Bunun yerine müjdeyi ona getirerek onu sevmeliyiz. Dostlarım, imanımıza sahip olmayanlara gösterdiğimiz sevgi, onları Mesih'e kazanmayı ne kadar istediğimizi ve Tanrı'nın karakterini onlara yansıtacaktır.